İkinci kaset, birinci yüz. Bir an büyük bir pişmanlık duydum bu av köşküne geldiğim için. Sıkılsam, kaçacak, gidecek yerim yoktu. Sonra yavaş yavaş sakinleşip pencerenin kenarına oturdum. Dışarıdaki yemyeşil ormanı izlemeye koyuldum. Seninle Karadeniz yöresinde böyle ormanların arasından geçmiştik. Sinop'a giderken döne döne yukarılara kıvrılan yol bizi dağ köylerine götürmüştü. Arada bastıran sisten ürkmüştük. İşte bu karşıdaki ormanlarda da öyle sisli yamaçlar, yemyeşil uzamlar olmalıydı. Köşede üstü dantel örtüyle örtülmüş bir sürahi vardı. Yanındaki bardağa biraz su koyup içtim. Her şeyi unutmalıyım, her şeyi unutmalıyım diyorum kendi kendime. Ne olur bir iki saat için unutabilsem her şeyi, neşelenebilsem ne olur. Oda kapım tıklıklandı. Giriniz dedim. Gelen ev köşkünün küçük kızıydı. Zarif bir hareketle elimi sıktı. Sarı lileli saçları ne güzeldi. Arkadan mavi kadife bir kurdeleyle tutturmuşlardı. Çocuk gizlemeye çalıştığı bir merakla yüzüme bakıyordu. Bu akşamki ziyafet saat 8:30'da aşağıda yemek salonunda olacak diye bana haber verdi. Peki canım, konuklar kim? Çevredeki köşklerden komşular, yöreden annemle babamın tanıdığı birkaç kişi, bazı ünlü avcılar da davetli. Ne kadar ilginç, tam 8:30'da inerim aşağı. Şimdi biraz kitap okuyup dinleneceğim. Küçük kız kapıyı ardından kapatıp gitti. Pencerenin yanındaki koltuğuma oturdum. Sinop'u düşünüyorum şimdi. O sabah Boyabat'tan Sinop'a giderken nedenli mutluydum. Sen arabanın direksiyonundaydın, dağ yoluna sapmıştık. Hava yoğun ve buharlıydı. Yol döne döne yukarıya tırmanıyordu. Manda sürüleri yeşil otluklara yayılmıştı. Bu unutulmuş, insansız topraklarda tek tük yaşlı çoban görmüştük o gün. Bir çoban köpeği havlayarak arabanın peşine düştü. Son anda camı kapatmasaydım içeriye atlayacaktı. O gün o 1,5 saatlik dağ yolunda birlikte ne çok şey görmüş, ne çok şey yaşamıştık. Korkarak sislerin içine dalıyor, sonra birdenbire güneşli yamaçlara ulaşıveriyorduk. Çevrede incin yoktu. Bir ara arabadan inmiş yol kenarındaki ağır kokulu sarı çiçeklerden toplamıştık. Sonunda bir kıvrımın ucunda Sinop görünmüştü. Öğlen zamanı silik bir sulu boya resim gibiydi. Deniz uzaktan kıpırtısız gözüküyordu. Sinop'u görünce sevinçle bağırmıştım. Yarım saat sonra kentin içindeydik. Sana Sinop cezaevini, kapıda bekleyen jandarmaları, kıyıdaki çay bahçelerini, biraz yukarıdaki hükümet meydanını, kıyıdaki otel 117'yi, sanki denize doğru bir adım atmış olan Atatürk heykelini gösteriyordum. Az sonra karakum tesislerini bulmuş, içeriye girip deniz kenarındaki bir masada oturmuş Coca-Cola içiyorduk. Sen sonsuz Karadeniz'e uzanan iskeleden denize atlayıp hemen çıkmıştın. İşte o an bağırtıları, feryatları duymuştuk. İmdat, yetişin, boğuluyor. İmdat, kardeşim boğuluyor, yetişin. Oturduğum yerde donmuş kalmıştım. O yana bakamıyordum. İskelenin üstünde koşuşmalar oldu. Sonunda kenardan çekerek çıkarttılar onu denizde. Bu beyaz uzun donlu, soluk renkli, çelimsiz bir işçiydi. Ak bedeniyle karaya vurmuş büyük bir balık gibi iskelenin üstünde yatıyor, korku dolu gözleri güneşsiz gökyüzünü fersiz projektörler gibi tarıyor. Az önce ölümle kucaklaşmış olmanın o garip tılsımını yaşıyordu. Uzaklaştık oradan, çay bahçelerine indik. Burada sis akıl almaz oyunlar yapıyordu. Kentin Rıza Nur kitaplığının bulunduğu bölümü birden sütlü, yoğun bir sis perdesiyle kapanıvermişti. Şaşkınlıkla bu görüntüye bakıyorduk derken sis usul usul çay bahçesine doğru geldi. Yan masadaki iki okullu aşığı örtüp kaybetti. Şimdi sesin kalktığı yerde bir büyük hanım, kendisi gibi yaşlı, koyu renk başörtülü iki arkadaşıyla bir masada oturuyordu. Sonra sis gelip sen ile beni örttü. Önce belli bardaklarda acı buruk bir çay içiyorduk. Bir anda sisin içinde yitip gitmiştik. Ama şimdi de sol yandaki takaların olduğu yer apaçık ve berraktı. Vapur iskelesinin ucunda çocuklar oynuyordu. Saat geç oluyordu. Av köşkünde odamda aynanın karşısına geçip saçlarımı fırçaladım. Makyajımı tazeledim. Bu geceki yemekte giyeceğim krem renkli ipek elbisemi yatağımın üstüne yaymıştım. Usulca giydim onu. Parfümümden süründüm. Ufak el çantamı aldım elime. aynada kendime son bir kez göz attıktan sonra oda kapımı kilitleyip kalın parlak trabzanlı tahta merdivenden aşağı indim. Şömine yakılmıştı. Odunlar çıtırdıyor, geniş salona hoş bir çam kokusu yayılıyordu. Konuklar ateşin çevresinde oturmuşlardı. Tek tek hepsiyle tanıştırıldım. Aralarında yaşlı iki avcı vardı. Pipolarını yapmışlar, ateşe bakarak değişik öyküler anlatıyorlardı. Güzel kadınlar ateşin çevresinde oturmuş yün örüyorlardı. Benim için de dik arkalı bir koltuk çekilmişti. Ateşin tam karşısına oturdum. Sol yanımdaki eski bir büyükelçiyle konuşuyordum. Sağımda oturan usta avcı bana bu ormanlarda avladıkları değişik av hayvanlarını anlatıyordu. Ev sahibi oturduğu yerden söze karıştı. Bu gecenin sürpriz avını Bülent Bey avladı. Aşçıbaşı şimdi onu mutfakta hazırlıyor. Herkes heyecanlıydı. Süslü kadınlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Av eti sever misiniz? Eski büyükelçi bana soruyordu. Dalmıştım, gülümsedim. Evet severim dedim ama avlanırken görmemem şartıyla. Bir garson içki tepsisini gezdiriyordu. Hafif bir içki aldım. Bir iki yudum içtim. Beni biraz daha rahatlattı sanki. Eski büyükelçi bana bir şeyler anlatıyordu. Gözüm ateşe dalıp gitmişti. Sinop anımsıyordum gene. Tahta takalar satan bir dükkan bulmuştuk. Ne güzel rengarenk takalardı bunlar. 3 tane almıştık. Kentte tek bir ana cadde vardı. Sarı kirazı ve Bodrum'daki bahçe için bağ makasını oradaki seyyar satıcıdan almıştık. Bu cadde bizi her seferinde cezaevinin önüne getiriyordu. Oradan açık denize bir göz atıp yeniden dönüyor, çay bahçelerinin oraya gidiyorduk. Sokakta neşeli aralarında canlı canlı konuşan insanlar görmüştük. Bu insanlar bir sahnedeki figüranlar gibi gülüp konuşarak yanımızdan geçip gidiyorlardı. İskelede yürümüştük. Siz o az önceki oyunlarını artırmış kentin bir yanını kaybedip öteki yanını birden ortaya çıkartıveriyordu. Biliyor musun, seni de sanki Sinop'un sislerinin içinde kaybettim ben. Birden meydana çıkacaksın biliyorum. Tatlı bir çıngırak sesi bizi sofraya çağırıyordu. Kalın ağaçtan yapılmış ara kapı açılmıştı. Üstü çiçekler, şarap bardakları ve gümüş çatal bıçaklarla donanmış sofrada yerlerimizi aldık. İki garson salata ve çorba servisini yapıyordu. Düğün çorbasına benzeyen etli çorbamı usul usul içerken sağ yanımda oturan avcı Mehmet Bey ile konuşuyordum. Bu ormanlarda çok değişik yaratıklar yaşar. Bazen avlarız onları. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz şeyler, şaşarsınız. Şarabımdan bir yudum aldım. Sofranın ortasındaki çiçekler kaldırılmış, yer açılmıştı. İki garsonun birer ucundan tutarak taşıdığı üstü kapaklı dev bir gümüş tepsi özenle ortaya kondu. Herkes heyecan içindeydi. Mutfaktan gelmiş olan aşçıbaşı gümüş kapağı usulca kaldırdı. Herkes hayretle bağırdı. Yerimde donmuştum. Gümüş tepsinin içine bakıyordum. Tepsinin içinde birbirine sarılmış bir kadınla bir erkek yatıyordu. Sanki Akdeniz güneşinde yanmış gibi kızarmışlardı, birbirlerine sarılmışlardı. Gözleri kapalıydı, ölü oldukları belliydi. Çıplaktılar ama yapraklar ve yeşilliklerle üstleri kaplanmıştı. Tepsinin kenarında ufak top patatesler, brüksel lahanaları, turplar, havuç dilimleri ve haşlanmış bezelye vardı. Anlatamayacağım bir dehşetle gümüş tepsinin içinde birbirine sarılmış yatan aşıkların senle ben olduğunu gördüm. Sevgiyle sarılmıştık birbirimizi. İkimiz de sırtımızdan vurulmuştuk. Yara yerleri kırmızı lahana yapraklarıyla ustaca kapatılmıştı. Herkes eğilmiş gümüş tepsinin içinde yatan sana ve bana bakıyorlardı. Saçlarım bezelyelerin ve havuçların üstüne yayılmıştı. Uyur gibiydik ikimiz de. Öldürmüşlerdi bizi. Oracıkta senin kollarında yatıyordum. Avcı Bülent Bey, tepedeki ağaç kümelerinin orada avladım onları diyordu. Orman çocuğu denen bir cins yaratık bunlar. Dişisi ve erkeği. Ne değişik değil mi? Etleri çok yumuşak olur. Tiz bir haykırış yemek odasını doldurdu. Masadaki mumların alevi titredi. Avizenin kristalleri sallandı. O haykıran bendim. Birden anladım. Durmadan haykırıyordum. Gözlerimi açtığımda kendimi yumuşak bir yatakta buldum. Başucumda giysilerinden doktor olduğunu anladığım yaşlı bir adam duruyordu. Ben gözlerimi açıp ona bakınca usulca nabzımı tuttu. Hemşire bana bir iğne yaptı. Yavaşça yattığım yerde yan döndüm. Neredeyim ben diye sordum. Av köşkündesiniz, odanızdasınız dedi yaşlı doktor. Ne oldu? Bir şok geçirdiniz, geçecek. Sakinleştirici yapıyoruz, uyumaya çalışın. Yerimde doğruldum. Sofra, konuklar ne oldu? Doktor, sakin olun, bir şey yok. Dağ yaratıklarını tepside görünce şok geçirdiniz, kendinizi kaybettiniz dedi. Ama onlar dağ yaratıkları değildi diye bağırdım. Onları tanıyorum, onları çok iyi tanıyorum. Doktor usulca elini şakağıma koydu. Uyumaya çalışın, düşünmeyin onları artık dedi. Konuklar ne oldu diye sordum yeniden. Yemek çoktan bitti dedi doktor. Birkaç saattir buradasınız siz, iyileşeceksiniz. Sinirleriniz çok zayıf, bir üzüntü geçiriyorsunuz, anlattılar bana. Hepsi geçecek. Yerimde dikleştim. Gördüklerim gerçekti doktor diye bağırdım. O tepsinin içindekileri tanıyorum, tanıyorum. Bizi öldürdüler, anlamıyor musunuz, bizi öldürdüler. Duyduğum acıyı, o an duyduğum çaresizliği anlatamam. Doktor hemşireye işaret etti. O bir iğne daha hazırlayıp ustalıkla kolumdan yaptı. Başım yastığa düşmüştü. Bizi öldürdüler doktor dedim. Avladılar bizi. Bu o kadar gerçek ki bir bilseniz. Yavaş yavaş yoğun bir uyku göz kapaklarımı ağırlaştırıyordu. Gözlerimi kapatmadan önce var gücümle fısıldadım. Bizi öldürdüler. Sonra karanlık her yanımı kapladı. Artık yaşamıyorum. 9 Aralık 1988 Ankara. Yanımdaki adam. Bugün güzel, güneşli bir gün. Seninle yan yana sokakta yürüyorum. Vitrinlere göz atıyoruz. Tunalı Hilmi Caddesi'nin cumartesi kalabalığını yaşıyoruz. Uzaktan bir tanıdığımın geldiğini gördüm. Bir bankanın hukuk danışmanı. Saygın bir baydır kendisi. Beni sevgiyle selamladı. Elimi sıktı. Hatırımı sordu. İyiyim, fena değilim dedim. Seni onunla tanıştırdım. İş Bankası'ndan Hüdayi Bey. Bay Ali. Hüdayi Bey kaşlarını hafifçe kaldırıp ilgiyle bakıyor bana. Gülümsedi. Bakıyor öylece. Tekrarladım. İş Bankası hukuk danışmanlarından Hüdayi Beyefendi. Bay Ali. Niçin el sıkışmıyorsunuz diye şaşkınım. Hüdayi Bey bana bakıp duruyor. Sonunda. Af buyurun hanımefendi. Beni kiminle tanıştırdığınızı anlayamadım dedi. Sizi arkadaşımla tanıştırıyorum Hüdayi Bey dedim. Hüdayi Bey de garipleşmiş mi ne? Hüdayi Bey. Bağışlayın ama kendisi nerede? Ben arkadaşınızı göremiyorum dedi. Göremiyor musunuz? Evet, göremiyorum. Hani nerede kendisi? Yanımda duran bayı göremiyor musunuz Hüdayi Bey dedim. Yanınızda bir bay yok ya hanımefendi dedi Hüdayi Bey. Sonra gülmeye başladı. Ah bilirim, ne kadar şakacısınızdır. Bakıyorum yanımda sen varsın işte. Hüdayi Bey kaçırmış galiba. Ah Hüdayi Bey dedim. Asıl siz ne kadar şakacısınız. Ah sizi bilmez miyim? Yüzü birden ciddileşmişti Hüdayi Bey'in. Gerçekten hiç kimseyi göremiyorum yanınızda dedi. Gerçek mi bu söylediğiniz? Evet, gerçeği söylüyorum size. Yanınızda kimse yok dedi Hüdayi Bey. İçimi belli belirsiz bir panik kaplamıştı. Koskoca hukuk danışmanı Hüdayi Bey bu. Dediği doğru olabilir. Yüzümde beliren soğuk teri belli etmeden mendilimin ucuyla sildim. Siz şimdi ne görüyorsunuz Hüdayi Bey? Söyleyin. Yalnızca sizi görüyorum dedi o. Birazcık renginiz sarardı. Peki dedim. Yanımda kimse yok mu? Hüdayi Bey biraz daha yaklaşıp iyice baktı. Başını salladı. Yanınızda hiç kimse yok, yalnızsınız. Uzaktan tek başınıza geliyordunuz. Ben sizi ilk gördüğüm anda yalnızsınız dedi. Demek yalnızdım. Yanımda kimse yoktu. Ve şimdi de yalnızım öyle mi? Diye sordum. Evet. Doğrusunu isterseniz yalnızsınız dedi Hüdayi Bey. Demek dedim. Demek yanımdaki adam yok olmuş. Evet, yok olmuş. Kim bilir nasıl işse bu. Öyle olmuş olmalı dedi Hüdayi Bey. Vay canına. Yoksun işte. Yok olup gitmişsin. Hüdayi Bey cin gibi hukukçu. Kaçmadı adamın gözünden. Vidinlidir soyu. Ben biraz saf mıyım neyim? Seninle yürüyorum diye mutlu mutlu dolaşıyorum sokaklarda. Demek yanında bir boşluk var diye sordum. Evet, bir boşluk görünüyor yanınızda dedi Hüdayi Bey. Durdu, devam etti. Değişik bir boşluk. Yani nasıl diye merakla sordum. Bilmem ki dedi Hüdayi Bey. Eski bir sokak gibi. Dar ve uzun, bomboş. Bir Ege kasabası olabilir. Üstü betebe mozaikli bir ev. Ağaçlıklı bir sokak. Milas tarafı gibi. Allah Allah, demek öyle dedim. Peki kimseler yok mu bu sokakta? Hüdayi Bey gözlerini kıstı, iyice baktı. Kimsecikler yok bu sokakta dedi. Sanki terk edilmiş yer buralar. Solmuş anılar, bitirilmiş bir çocukluk olabilir. Anlıyor musunuz? Anlıyorum Hüdayi Bey dedim. Unutulmuş bir çocukluk, terk edilmiş bir sokak. Evet, tam öyle işte dedi Hüdayi Bey. İyi günler dedim. Hayırlı günler size de dedi o. El sıkıştık. Gene görüşmek üzere dedik birbirimize. Ayrıldık. Ben yukarı gittim, o aşağı yürüdü. Cin gibi adam Hüdayi Bey, hiçbir şey kaçmaz gözünden. Korkunç. 17 Ocak 1989 Ankara. Arif yukarı, Necip aşağı, Sevda gece dolaşır. Zaman gece yarısını çoktan geçmiş olmalı. Ben neredeyim farkında değilim. İçim daraldı. Attım kendimi dışarıya. Gecenin serin havasını içime çekip solgun gece lambalarının altında dolaşıyorum. Birden önümde soluk soluğa bir adamın koşturduğunu gördüm. Var gücüyle koşuyordu adam. Derin soluk alışları boş sokakta yankılanıyordu. Sonunda bir elektrik düğmesine yaslanıp durdu. Cebinden çıkarttığı bir mendille alnında ve boynunda birikmiş olan teri sildi. Biraz dinlenmeye, zaman kazanmaya çalışıyordu besbelli. Beni görmüştü. Hızlı adımlarla yanına yaklaştım. O hala soluk soluğaydı. Gözleri ürkek ürkek bakıyordu. Gençten biriydi bu. 35'inde ancak vardı. İyi geceler dedim ona. İyi geceler diye yanıtladı beni. Merak etmiştim, sordum. Birinden mi kaçıyorsunuz? Yoksa ardınızdan biri mi kovalıyor? Bu gece vakti, bu sokak öylesine yalnız ve kimsesiz ki. Bağışlayın, merak ettim de sordum. Çünkü ardınızda incin yok dedim. Adam ardına ürkekçe şöyle bir bakıp bana yaklaştı. Sevgilimi terk ettim az önce dedi. 4 yıldır beraber olduğum kadını terk ettim. Kaçıyorum ondan ve kendimden. Cebinden bir paket sigara çıkarmıştı, bana uzattı. Aldım bir tane, o da bir tane yaktı. Anlatılmaz bir gerginlik içindeydi. Sigaramın dumanını gecenin içine doğru üfledim. Kavga edip mi ayrıldınız diye sordum. Hayır, hayır dedi genç adam. Haberi bile yok henüz onu terk ettiğimden. Yalnız başıma kararımı verdim. Kendimi sokağa attım, kaçmaya başladım. Kolay bir şey değil ki bu. Anlatması güç dedi. Düşüncelenmişti. Gece beklemiştir beni. Her zamanki gibi saatte eve gitmeyince ben merak etmiştir. Eşini, dostunu aramıştır telefonla. Her kafadan bir ses çıkmıştır ama kararlıyım. 3 saattir durmaksızın koşuyorum. Artık beni yakalamasına, bulmasına olanak yok. Gecenin içine dalmış durumdayım. Bu 3 saat boyunca aramızda yıllardır kararlaştırmış olduğumuz tüm kuralları kırdım. Bir sınırı geçtim, anlıyor musunuz? Şimdi boşlukta dolaşan bir göktaşı gibiyim. Garip bir özgürlük duygusu bu. Sanki şu gece zamanı yarı çıplakmışım gibi. Bilmem anlatabiliyor muyum diye sordu. Anlar gibiyim dedim ama daha yalnızca 3 saat geçmiş aradan. Yani o dünyadan yalnızca 3 saat uzaklaşmışsınız. Her an geri dönebilirsiniz isterseniz. Biliyorum dedi o. İşin başındayım. Gece boyu kaçışıma devam etmeliyim. Kendi kendimle de savaşıyorum. Belki en zoru da bu. Niye terk ettin sevgilini diye sordum. Fazla bağlanmıştım, korktum. Evlenmek istemiyordum. Oldukça da yıllanmış bir ilişki. Niyetim kendime yeni bir yaşam kurmak. Bunları ona anlatmak çok zor olacaktı. Attım kendimi sokağa. İşte bir süredir bu garip, henüz alışmadığım özgürlüğü yakalamış gibiyim dedi. Adın ne senin diye sordum. Arif benim adım diye yanıtladı. Onun adı da Müzeyyen'di diye düşünceli düşünceli ekledi. Birden gözleri bulutlandı. Durduğu yerde şöyle bir sallandı. Aklından hızlı bir şey geçtiğini anladım. Ah dedi. Bakın bir an dönsem mi, gerisin geriye koşsam mı acaba diye düşündüm. En iyisi şu direğe sıkı sıkı tutunayım da yanlış bir şey yapmayayım. Elektrik direğine sımsıkı tutundu. Güç toplar gibiydi. Müzeyyen seni kovalar mı Arif diye sordum. Yüzünü acıyla buruşturdu. Onu bana anımsatma şimdi. Anlayınca ne yapacak bilmiyorum. Yok, kovalamaz. Nasıl kovalasın? Bilmez ki nerede olduğumu. Ama ben kaçmalıyım. Gücüm yettiğince kaçmalıyım. Yoksa geri dönebilirim. Bu işte zaman çok önemli dedi. Ben dolu dolu 4 yılın içinden fırlamış kaçıyorum. Kolay değil bu diye ekledi. 4 yıldır her gece içine girip yatmaya alıştığım yataktan, kenarı oyalı yastık kılıfından, tavandan sarkan yatak odası lambasının loş ışığından, kokusuna alıştığım kadının koynundan, sabah kahvaltılarındaki zeytin, peynir tabaklarından, evdeki tüm aynaların içinden, fotoğraf albümlerinden, dolaplardan, televizyonun karşısındaki sedirden, o evin ezberlediğim yolundan, pencerelerinden görünen sokaklardan, salondaki solgun koltuklardan, el örgüsü yastık yüzlerinden, koridordaki yol keçilerinden, bir telefon defterinin içinden, Bir deste anahtardan, banyo kapısının ardındaki kirli torbasının içinden, ne bileyim ben, daha böyle birçok şeyden kopmuş, kaçıyorum şu anda dedi. Direğe sımsıkı tutunmuştu. Az önce bir an solgunlaşan yüzü şimdi daha iyiydi sanki. Nikah olsa kaçamazdın değil mi Arif dedim. Kaçamazdım tabii. Onun için Müzeyyen ne çok istedi nikahlanmamızı dedi. Gene yüzü dalgalanmıştı. Lafı değiştirdim. Nerede tanımıştın Müzeyyen'i diye sordum. Bir arkadaş evinde. Bacak bacak üstüne atmış, karşıma oturmuş, tüm gece boyu ne güzel gülmüştü dedi. Baktı bana. Bazen bir suçluluk duygusu geliyor içime. Bir kör tokat atmış filan gibi. Bu çok fena. Koşarken düşünmüyorum bunu da durunca öyle içime geliyor dedi. Daha ne kadar koşacaksın diye sordum, düşündü. Birkaç gün hiç durmadan koşarsam onun yaşamından çıkmış olacağım. Zaten bu gece en önemli sınırı geçtim, öyle değil mi? Öyle dedim. Peki ya sevgi? Bilmiyorum dedi. Karışık şu an kafam. Bir kurtulayım, oturup düşüneceğim. Kendi kendine konuşur gibiydi. İlkin albümlerden çıkarım. Duvardaki resimden, yatak odasından. Sonra banyodan kokum gider. Buzdolabından içkilerim yok olur. Posta kutusundan en son kurtulabilirim. Ya onun yüreğinden, ya onun belleğinden diye sordum. Sorma bana bunları dedi. Direğe büsbütün sarıldı. Çoktandır konuşup duruyorduk. Neredeyse sabah olacaktı. Karşıdan gençten bir adamın bize doğru koştuğunu gördüm. Var gücüyle koşuyordu. Bizi görünce durdu. Ben selamladım onu. Birinden mi kaçıyorsun arkadaş diye sordum. Biz yabancı değiliz. Burada 2 saattir bu işleri konuşuyoruz. Yeni gelen adam direğin dibinde durmuş bize bakıyordu. Ben mi dedi. Ben bir kadının peşinden koşuyorum. Onu yakalamaya çalışıyorum. Ellerimin arasından kayıp gidecek diye ödüm kopuyor. Elimde hediye paketi, geceden bu yana koşuyorum. Biraz daha gayret etsem sabaha kalmaz onun yaşamına gireceğimi biliyorum dedi. İkimiz de ilgiyle bu yeni gelenin anlattıklarını dinliyorduk. İlkin bir gözüne girebilsem dedi. Yani ilgi alanına, gerisi kolay. Oradan evine girerim. Bu hızla koşmaya devam edersem yatağına ulaşmam güç olmaz. Orada biraz durup dinlenirim. Keyifle güldü. Bize göz kırptı. Sonra belki düşlerine de girerim dedi. Adın ne kardeş? Seviyor musun bu kadını diye sordum. Adım Necip. Tapıyorum ona. Onun adı da Taliha. Ne değişik bir isim değil mi? Taliha dedi. Sofrası, mutfağı derken gireceğim yaşamını. Kararlıyım, aklıma koydum. Ne kadar kaçsa da kurtulamaz o benden dedi. Elindeki hediye paketini mutlulukla salladı. Aydınlanmaya başlayan taneyine baktı. Hadi bana müsaade, koşmalıyım, yetişmeliyim onun yaşamına dedi. Bize el sallayarak sokağın köşesinde kayboldu. Arif direği bırakmıştı. Bana da eyvallah dostum dedi. Dinlendim, dinçleştim. Akşama kadar durmadan koşarsam belki bu gece kurtulmuş olacağım, ne dersin? Belki de dedim. Ok gibi fırladı ağaran gökyüzünün altında üst sokağa doğru koşmaya başladı. Sabah ayazı çıkmıştı. Yürüyerek eve gelmiştim. Üstümü çıkartıp yatağa yattım. Yorganımı yüzüme çektim. Uyumadan önce laf olsun diye gökyüzünü ve yıldızları düşündüm. 11 Aralık 1988.